Ayrım 4.
Montelief birden acaba bu duyguyu kendi suçluluk kompleksim yüzünden kendim uydurmuş olmayayım diye düşündü. Naruz'un korku verici keskin yüzünün yandan görünüşüne bakarken bunu merak etmişti. Atını onunkiyle yan yana sürüyordu, bu düşünce aklını karıştırdı. Kuşkusuz küçük oğlanın kafasını kurcalayan şeyin ne olduğunu bilemezdi. Çünkü birkaç hafta önce herkes uykudayken geçmiş, yalnız kendisinin tanık olduğu küçük bir olay vardı. Bazen hasta adam her zamankinden daha geç saate kadar oturup genellikle toprakların işletilmesi, ormancılık ya da buna benzer bir konudaki bir el kitabını balkonda tekerlekli iskemlesinde okumayı aklına takardı. Ödevine çok bağlı olan Naruz böyle zamanlarda bitişik odadaki divana uzanır, babasının yatağına gitmek için yardım çağırmasını köpek gibi sabırla beklerdi. Kendisi pek çaresiz kalmadıkça kitap ya da gazete okumazdı. Ama lambanın sarı aydınlığında divana uzanmaktan bir kibrit çöpüyle dişlerini karıştırarak babasının boğuk, huysuz sesinin kendisini çağırmasını beklerken derin düşüncelere dalmaktan hoşlanırdı. Söz konusu gece Naruz uyuyakalmış olmalı çünkü uyandığı zaman her tarafın karanlık olduğunu hayretle gördü. Odayı, balkonu parlak bir ay ışığı doldurmuştu. Ama görünmez bir el tarafından bütün ışıklar söndürülmüştü. Yerinden fırladı. Çok tuhaf, balkonda boştu. Bir an için düş gördüğünü sandı çünkü daha önce babasının yalnız başına yatağına gittiği hiç olmamıştı. Ama ay ışığında olup biteni algılayamama duygusundan, kuşkulardan kurtulmaya çabalayarak ayakta dikilirken hasta adamın yatak odasının tahtalarının üzerinde yuvarlanan lastik tekerlekli iskemlenin sesini duyar gibi oldu. Bu onun bilinen alışkanlıklarına aykırı, şaşırtıcı bir şeydi. Balkonu geçip büyük bir merakla parmak uçlarına basa basa koridorda ilerledi. Babasının yatak odasının kapısı açıktı. Gizlice içeriye baktı. Ay ışığı bütün odayı aydınlatıyordu. Tekerleklerin çekmeceli dolaba çarpışını, bir tokmağı arayan parmakların tırmalayışını, ardından bir çekmecenin açılışını duydu. İçini müthiş bir korku kapladı çünkü çekmecede babasının Colt marka tabancasının saklandığını anımsadı. Çarjurun açıldığını, belleğinin hemen yorumladığı düpedüz kağıt hışırtısını duyduğu sırada ne konuşmasının ne de kımıldamasının olanağı vardı. Daha sonra yuvalarına kayan mermilerin yanılmaz tıkırtısı. Hani insan düşünde var gücüyle koşar da yerinden kımıldayamaz ya, işte öyle bir düşte gibiydi. Carcur yerine girdiği, tabancanın bütün parçaları birleştirdiği sırada Naruz doğruca odaya dalmak için kendini toparlamaya çalıştığında yerinden kımıldayamadığını anladı. Bel kemiği karıncalanıyordu, ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu duyumsadı. Küçük çocukluğunda geçirdiği tutukluklardan birine yakalanmıştı. Tek bir ağır adım atıp kapı aralığında durarak çarpmaması için dişlerini sıkmaktan öte bir şey yapamadı. Aynaya dik vurup yansıyan ay ışığında Naruz, tekerlekli iskemlesinde dimdik oturan babasını aynadaki görüntüsüne bakarken buldu. Daha önce onun yüzünü hiç böyle görmemişti. Solgun ve ağrısızdı, camda vuran hayaletsi ışıkta bütün insanca duygulardan, durmadan içini kemiren heyecanlardan arınmış gibiydi. Küçük oğul manyetizmalanmışçasına kımıldamadan bakıyordu. Bir zamanlar küçük çocukluğunda böyle bir şey görmüştü. Bunun kadar sert, bunun kadar dondurucu değildi. Ama babasının kötü Kahya Mahmud'un ölümünü katı yüreklilikle anlatırkenki yüzüne benziyordu. Bunun üzerine gelip onu ağaca bağladılar. Eonlu'yu ek coupe la chose, şeylerini kestiler. Ağzına tıktılar. Bir çocuk olarak bu sözcükleri babasının yüzünün aldığı biçimi anımsamak bile Naruz'un bayılacak gibi olmasına yeterdi. Ay ışığıyla aydınlatılmış yansımasıyla karşı karşıya duran hasta adamın tabancasını kaldırıp şakağına değil aynaya çevirerek boğuk çatlak bir sesle aşık olacak olursa artık ne yapmak gerektiğini biliyorsun. Deyişini duyduğu zaman o alayı, ürkünçlüğü iki kat daha artmış olarak anımsadı. Sonra bir sessizlik oldu, kuru, bitkin bir hıçkırık duyuldu. Naruz sevgiden gözlerinin yaşardığını duyumsuyordu ama hala nöbetten kurtulamamıştı. Ne kımıldayabiliyor, ne konuşabiliyor, hatta ne de yüksek sesle hıçkırabiliyordu. Babasının başı göğsüne düşerken tabancayı tutan eli de yanına sarktı. Naruz namlunun hafifçe yere değdiğini duydu. Odayı, koridoru, balkonu, yüreğinde, damarlarında tıkanıp kalmış kanının yeniden akmaya başlamasını sağlayan bir rahatlama sessizliği doldurdu. Uzun, yürek kaldıran bir sessizlik. Bir yerlerde uykusunda içini çeken Leyla, paylaşılamayan ak kollarını yastıkların arasında serin bir yere bastırarak bir yandan bir yana dönmüş olsa gerek. Tek bir sivrisinek vızıldadı, büyü bozuldu. Naruz koridordan geri dönerek balkona çıktı. Baba diye bağırmadan önce gözyaşlarının akmasını engellemek için bir süre bekledi. Sesi cırlak ve sinirliydi. Bir okul çocuğunun sesi gibi. Babasının odasında ışık hemen yandı, bir çekmece kapandı, tahtaların üzerinde lastik tekerleklerin yuvarlanışı duyuldu. Uzunca bir an bekledi. Sonra her şeyin yolunda olduğunu anlatan o tanıdık hırçın homurtu geldi. Naruz. Naruz hemen burnunu koluna silip yatak odasına koştu. Babası dizinde bir kitapla yüzü kapıya dönük oturuyordu. Tembel mahluk, seni uyandıramadım, dedi. Özür dilerim. Naruz birden neşelendi. Öylesine rahatlamıştı ki kendini yerden yere çalmak istedi. Kendisine sövülüp sayılsın, hakaret edilsin istedi. Tembel bir mahlukum ben, sersem bir domuzum, beş para etmem, dedi. Babasını daha incitici suçlamalar yapmaya kışkırtmak umuduyla içten gelerek söylemişti bunları. Gülümsüyordu. Hasta adamın öfkesinde büyük bir hazla yıkanmak istiyordu. Babası kısaca, beni yatır, dedi. Ve oğul onun hala soluduğunu görmenin anlatılmaz sevinciyle o erimiş gövdeyi tekerlekli iskemlesinden almak üzere gözü doymaz bir sevecenlikle eğildi. Ama gerçekten de Montolive bunu nereden bilecekti? O yalnızca Naruz'da tatlı tatlı gülümseyen, Nesim'de olmayan bir çekingenlik sezmişti. Naruz'un babasına gelince, açık söylemek gerekirse, ondan onun önüne sarkan hasta başından, sesinden sızan kendine acıma duygusundan çok tedirgin oluyordu. Aksi gibi öyle ya da böyle er geç patlak vermesi gereken bir başka uyuşmazlık daha vardı. Bu kez de Montolive öteki insan takımından çok diplomatları ürküten bir gaf yaparak istemeden buna kapı açmış oldu. Böyle bir şeyi anımsamak bile diplomatların uykularını yıllarca kaçırabilirdi. Oldukça saçma bir dil sürçmesiydi ama hasta adama Montolive'in onda tipik gördüğü bir öfke patlaması için gerekli özrü sağlamış oldu. Her şey bir akşam yemek masasında Montolive'in kırdığı potla başladı. İlkin herkes hafifçe gülmüştü. Ortak neşenin genişleyen halkasında Leyla'nın karşı çıkışı dışında hiçbir kötülük yoktu. Ama sevgili David, biz Müslüman değil, senin gibi Hristiyanız. Bunu biliyordu kuşkusuz. Ağzından o sözler nasıl kaçabilirdi? Bir kez söylendikten sonra bağışlanmaz olduğu kadar onarılmaz görünen o korkunç sözlerden birini etmişti. Nesim gene de alınmış değil, neşelenmiş görünüyordu. Her zamanki inceliğiyle. Montolive yaptığı yanlışlığa değil, kendisine güldüğünü sanmasın diye eliyle dostunun bileğine dokunmadan kahkahasını koyuverdi. Ama kahkahası sönerken tekerlekli iskemledeki hiç gülümsemeyen tel kişinin taş gibi sertleşmiş yüzünden eski bir yaranın deşildiğini anlamıştı. Ben gülmeyecek bir şey göremiyorum. Parmakları iskemlenin parlak madensel kollarını çekiştiriyordu. Hem de hiç, İngilizlerin bakış açılarını olduğu gibi yansıtan bir dil sürçmesi. Biz Kıptilerin oldum olası karşı çıktığımız bir görüş. Onlar gelmeden önce Mısır'da Müslümanlarla bizim aramızda hiç ayrım yoktu. İngilizler Müslümanlara Kıptilerden nefret etmeyi, kendilerini onlardan ayırmayı öğrettiler. Evet, Montolive, İngilizler. Bu sözlerime iyi dikkat et. Montolive hala yaptığı gafı bağışlatmaya çalışarak özür dilerim dedi. Özür dileyecek bir şey yok. Bu konuları açık açık konuşmamızda yarar var. Çünkü biz Kıptiler onları burada yüreğimizin içinde duyuyoruz. İngilizler Müslümanları bize baskı yapmaya ittiler. Komisyonun ağzını ara. Oradaki yurttaşlarına Kıptilerden söz et de bak. Onların bizi nasıl horladıklarını, bizden nasıl nefret ettiklerini göreceksin. Müslümanlara da aynı şeyi aşıladılar. Montolive kendini bağışlatmanın sancısıyla, ah kuşkusuz efendim dedi. Hasta adam bükülmüş çubuğa benzeyen boynunun üstündeki başını sallayarak, evet ya diye onayladı. Biz her şeyi biliyoruz. Leyla, kocasını gürültülü bir söyleve kendisini iyice kaptırmadan önce durdurmak istermiş gibi bir takım istemsiz hareketler, neredeyse işaretler yaptı. Ama kocası hiç oralı olmadı. Ağzındaki ekmek parçasını çiğneyerek geriye yaslanıp bulanık bir sesle, ''Ama zaten sizler, siz İngilizler, Kıptiler konusunda ne bilirsiniz, onları ne kadar umursarsınız? Ne edüğü belirsiz bir sapkınlık gibi görürsünüz dinlerini. Bozulmuş bir dilleri Arapçanın, Yunanca'nın etkisiyle onmaz derecede karma karışık bir dua kitapları vardır. Bu hep böyle ola gelmiştir zaten. İlk Haçlılar Kudüs-ü Şerif'i ele geçirdikleri zaman Kıptilerin kente, kendi kutsal kentimize sokulmamalar için bir karar çıkardılar hemen. İşte böyle. Batılı Hristiyanlar kendilerini Askelon'da yenilgiye uğrayan Müslümanlarla Kıptiler, yani Hristiyan Kilisesi'nin doğuyla bütünleşmiş tek kanadı arasında hiçbir ayrım gözetmediler. Ama sonra sizin saygıdeğer Salisbury Piskoposunuz bu doğulu Hristiyanlara Tanrı'ya inancı olmayanlardan bile daha kötü gözle baktığını açık açık söyleyince, sizin Haçlılar da onları seve seve kılıçtan geçirdiler, diyerek sözünü sürdürdü. Kini acı bir gülümsemeye dönüşerek yüzünde parlayıp söndü. Daha sonra her zamanki huysuz, süngüsü düşük halini alırken dudaklarını yalayarak bir kez daha tartışmayı sürdürdü. Meğer Montolive'in ilk geldiği günden beri o bu konuya içerliyormuş. Montolive şimdi anlıyordu. Gerçekten de bütün konuşmayı kafasında daha önceden kurmuştu. Bu konuşmayı yapabileceği anın gelmesini bekliyordu. Narus sevgi dolu bir hayranlıkla babasına bakıyor, söylenen şeylere göre yüzü anlam değiştiriyordu. Kendi kutsal kentimiz denince gurur, Tanrı'ya inancı olmayanlardan daha kötü denince öfke belirtileri gösterdi. Leyla solgundu, dalgınlaşmıştı. Bakışlarını balkon yönüne çevirmişti. Ciddi ama rahat görünen yalnızca Nesim vardı. Sevgi ve saygıyla babasına bakıyordu ama hiçbir heyecan göstermeden, hem de neredeyse hala gülümseyerek. ''Bize ne diyorlar, duydunuz mu Müslümanlar?'' Baş yine sallandı. ''Dur sana anlatayım. Gins Paroni, evet, biz Genus Firafinucus'uz. Eski ataların torunları, Mısır'ın çekirdeği. Kendimize Cip deriz, yani eski Mısırlılar. Tıpkı sizin gibi Hristiyanız ama dünyanın en eski, en katışıksız soyundan geliyoruz. Tarih boyunca Mısır'ın beyni olduk. Hidiv zamanında bile. Din yüzünden işkence görmemize karşın buradaki onurlu yerimizi koruduk. Hristiyanlığımız her zaman saygı gördü. Burada, Mısır'da, orada, Avrupa'da değil. Evet, Yunanlılardan, Yahudilerden nefret eden Müslümanlar, Mısır'ın en eski soyunun kalıtçılarının Kıptiler olduğunu kabul etmişlerdir. Mehmet Ali Mısır'a geldiği zaman ülkenin bütün mali işlerini Kıptilerin eline bırakmıştı. Ondan sonra gelen İsmail de aynı şeyi yaptı. Mısır'ı yönetenlerin şu aşağılık Kıptiler olduğunu kaç örnekle gösterebilirim sana. Çünkü biz ötekilerden daha akıllı, daha kişilikliyiz. Gerçekten de Mehmet Ali ilk geldiğinde bütün devlet işlerinden sorumlu kişi olarak bir Kıpti bulmuş, onu kendine başvezir yapmıştı. Naruz dersini şaşırmadan ezbere söyleyen bir okul çocuğunun övüncüyle İbrahim el-Gohari dedi. Babası onunkinden hiç de aşağı kalmayan bir gururla yanıtladı. Evet, ilk Hidiv'in karşısında tütün içmesine izin verilen tek Mısırlı oydu, bir Kıpti. Montolive kendisini böyle bir paylamaya dinlemek zorunda bırakan o dil sürçmesine bir lanet okuyor ama aynı zamanda büyük bir dikkatle konuşmayı izliyordu. Hiç kuşkusuz bunlar yüreklerine işlemiş üzüntülerdi. Peki Gohari ölünce Mehmet Ali nereye yüz tuttu? Naruz bir kez daha sevinçle atıldı. Galidos'a. Evet öyle. Devlet gelirleri vergi toplama konusunda tam yetkiye sahip bir maliye vekili. Bir Kıpti. Yani başka bir Kıpti daha. Onun oğlu olan Basileius Bey yaptılar. Meclise has üyesi oldu. Bu adamlar çok onurlu bir biçimde Mısır'ı yönettiler. Büyük görevlere atanmış böyle daha pek çok kişi vardı. Esneh'te Sedarius Takla, Asiyot'ta Şehata Hasabullah, Beni Seuf'ta Girgis Yakup. Gözleri parlayarak bu adları sayan Naruz, güneşte ısınan bir yılan gibi babasının onaylarının sıcaklığında ısınıyordu. Hasta adam iskemlesinin koluna elini vurarak, "Evet," dedi. "Evet. Said ve İsmail zamanında bile Kıptiler yerlerini korumayı başardılar. Her ilin savcısı bir Kıptiydi. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Bir Hristiyan azınlığa böylesine güven duyulmasının. Müslümanlar bizi iyi tanırlardı. Bizim her şeyden önce Mısırlı, sonra Hristiyan olduğumuzu bilirlerdi. Hristiyan Mısırlılar. Müslümanlar konusunda romantik düşünceleri olan siz İngilizler bu sözlerin anlamını hiç düşündünüz mü? Müslüman bir devletle %100 bütünleşmiş tek doğulu Hristiyanlar olmanın anlamını. Mısır'ın böyle bir anahtarını eline geçirmek herhalde. Almanların en büyük düşü olurdu, öyle değil mi? Her yerde, önemli kilit noktalarında mudir, vali gibi görevlerde Hristiyanlar. İsmail'e kadar Savunma Bakanlığı bir Kıpti'nin elindeydi. Naruz büyük bir kıvançla, Ayat Bey Hanna dedi. Evet, hatta Arabi zamanında Kıpti bir Adalet Bakanı vardı. Bir de Saray Tören Amiri. İkisi de Kıpti. Daha önceleri. Bütün bunlar nasıl oldu da değişti diye sordu Montolive yumuşakça. Hasta adam paçavraların arasında dikleşerek titreyen parmağını konuğuna yöneltti. İngilizler değiştirdi. Onların Kıptilere olan nefreti değiştirdi. Gorst, Hidiv Abbas'la diplomatik bir dostluk başlattı. Onun çevirdiği dolaplar sonucu saray çevresinde, hatta nezaret hizmetlerinde bile tek bir Kıpti kalmadı. Gerçekten de İngilizlerin desteklediği o soysuz canavar herifin çevresindekilerle konuşsaydınız, Hristiyan nüfus dışında düşman yok sanırdınız. Söz buraya gelmişken durun size bir şey okuyayım. Naruz rolünü ezberlemiş bir yardımcı gibi hemen yan odaya seyirtip elinde sayfası işaretlenmiş bir kitapla geri döndü. Kitabı açık olarak babasının dizlerinin üzerine koyduktan sonra hemen yerine geçti. Boğazını temizleyen hasta adam sert sert okumaya başladı. İngilizler Mısır'da egemenlik kurdukları zaman bir takım önemli devlet görevleri Kıptilerin elindeydi. Çeyrek yüzyıldan daha az bir zaman içinde illerdeki hemen hemen bütün Kıpti kısım amirleri temizlendi. Önceleri hakimlik kürsüsünde fazlasıyla temsil edilirlerken sonra sayıları sıfıra düştü. Onları görevlendiren uzaklaştırma, yeni görevlerin kapılarını yüzlerine kapama işi hiçbir umutları kalmamacasıya cesaretlerini kırıncaya kadar sürdü. Bunlar bir İngiliz'in sözleri. Bunları yazmış olmak onun için ne büyük bir onur. Kitabı çat diye kapattıktan sonra, bugün İngiliz yönetiminde Kıptiler vali, hatta mamur, bir ilin idari memuru bile olamıyorlar. Devlet hizmetindekiler pazarları da çalışmak zorundalar. Çünkü Müslümanlara saygılarından cuma gününü ibadet günü yaptılar. Kıptilerin ibadeti için hiçbir şey düşünülmedi. Devlet konseyinde, komitelerde doğru dürüst temsil bile edilmiyorlar. Eğitim için ödedikleri verginin haddi hesabı yok. Ama bu paranın Hristiyanların eğitimine harcanması için hiçbir önlem alınmadı. Hep İslam'la. Dertlerimizi daha çok anlatarak senin başını ağrıtmak istemem. Ama İngilizlerin bizden nefret ettiklerini, bizi ezip yok etmek istediklerini düşünmemizin nedenini anlaman iyi olur, diye konuştu. Eleştirinin açıklığından bir ölçüde heyecanlanan ama neresinden nasıl tutacağını bilemeyen Montoliv hafif bir sesle "Bunun böyle olabileceğini hiç düşünemiyorum," dedi. Bu konunun çok yabancısıydı çünkü Mısır üzerine Ley'nin İncil durumuna gelmiş incelemesini okumak dışında hiçbir çalışması olmamıştı. Hasta adam yine başını salladı, sanki böyle yaparak sorunu onun kafasına daha iyi yerleştireceğini düşünüyordu. Yüzü konuşmadaki çeşitli duyguları ayna gibi yansıtan Naruz da başını sallıyordu. Daha sonra baba parmağıyla büyük oğlu işaret etti. "Nesim, Nesim'e bak. Gerçek bir Kıpti. Zeki, ağırbaşlı, tam Mısır diplomasisi için biçilmiş kaftan. Öyle değil mi? Sen bir diplomat olarak bunu benden daha iyi bilirsin." "Ama hayır. O bir iş adamı olacak. Çünkü biz Kıptiler için başka çare yok. Yok." Tekerlekli iskemlenin koluna bir kez daha vurdu. Ağzı tükürük içindeydi. İşte Nesim de bu fırsatı bekliyordu. Çünkü babasının kolunu tutup bağlılığını dile getirir biçimde öptü. Bir yandan da gülümseyerek, "Ama David bunları nasıl olsa öğrenecek. Şimdilik bu kadar yeter," diyordu. Başını yana çevirip annesine de gülümsemiş, böylece onun yemeği sona erdirmek üzere uşaklara verdiği kurtuluş işaretini de onaylamış oldu. Tedirgin bir suskunluk içinde balkonda kahvelerini içtiler. Hasta adam yüzünü asıp onlardan uzak oturmuş, gözlerini karanlığa dikmişti. Ortak bir konuşma başlatmak amacıyla yapılmış birkaç girişim sonuçsuz kaldı. Hakkını yemeyelim. Hasta adam birden böyle patladığı için şu anda kendinden utanıyordu. Bu konuyu konuğunun önünde açmamaya kaç kez kendi kendine ant vermişti. Böyle yaparak konukseverlik kurallarına aykırı davrandığını biliyordu. Ama bu ana kadar karşılıklı beslenmiş, iyi duyguyu geçici olarak sarsan konuşmayı bağışlatmanın yolunu şimdi de o göremiyordu. Tam o sırada Nesim'in inceliği bir kez daha yardıma yetişti. Leyla ile Montevil'i gül bahçesinde dolaşmaya götürdü. Orada üçü birlikte zihinleri çiçeklerin yoğun gece kokularını bulanmış olarak sessizce yürüdüler. Balkondan duyulamayacak kadar uzaklaşınca büyük oğul kaygılı olmayan bir sesle, "David, umarım babamı yemekte birden öfkenin işini alınmamışsındır. Bu konularda çok duyarlıdır," dedi. "Anlıyorum." Leyla bu konudan kurtulmak, yeniden her zamanki dostluk havasına geri dönmek isteğiyle atıldı. "Biliyor musun, düşüncesini şöyle ya da böyle anlatmış olabilir ama gerçekte haksız değil. Hiç de imrenilecek bir durumumuz yok. Bunun tek nedeni de siz İngilizlersiniz. Neredeyse gizli bir toplum gibi yaşıyoruz. En zeki, gerçekten de bir zamanlar bu ülkenin en önemli topluluğu olmuş olan bizler." "Hiç anlayamıyorum." "Anlaması o kadar güç değil," dedi Nesim. "Her şey cenge kalkışan kilisenin başının altından çıkıyor. Tuhaf değil mi? Bizim için Haç ile Hilal arasında hiçbir zaman gerçek anlamda bir savaşın olmaması. Bu tümüyle Batı Avrupa'nın bir uydurması. O kötü yürekli Müslüman kafirler uydurması da öyle. Müslümanlar hiçbir zaman dinsel nedenlerden Kıptilere eziyet etmediler. Tam tersine en başta Kur'an'ın kendisi İsa'nın gerçek bir peygamber, Muhammed'in bir müjdecisi olarak kabul edildiğini gösterir.